Ayrım 8, sayfa 71, dönüş. Çıkrığın inmeli sesi birden avlunun kerpiç duvarlarına çarparak dağıldı. Bir horoz canlı, iştahlı sesiyle uzun uzun öttü. Avluda bir kovanın tıngırtısı yapyalnız, kederli bir bükülüşle uzadı, yukarı doğru kıvrıldı, pınarın tek düze hışırtılı su sesini tuttu ve yüksek ağaçların tepelerinde kırılıp düştü. Avluya açılan bir kapıdan önlüğünün eteklerini beline dolamış bir kadın çıktı. Eşikte elini kalçalarına dayayıp duvarın bir kesimine vuran ince bir güneş şeridinin gelip giden yansımasını, eşyanın donukluğunu şaşkın gözlerle izledi ve gözlerini ovarak horoza karşı sesli sesli esnedi. Güneş kat kat cam tabakaların ardından vuruyor, dahası ıssız ve olumsuz bir güneş gibi, olmamış bir güneş gibi çakıl taşlarının üstünde, toprakta, eğreti parlıyordu. Birazdan ilk ışıkları kıvırcık saçlarımın üstünde ve soğuk ve ısıtıcı değil. Ben o güneşe ait değilim. Dayımın kızı içi ateş dolu bir mangal getirip odanın ortasına bıraktı. O zaman dayımla birlikte biz de yataklarımızdan doğrulduk. Pencere buğusunun arkasından görünen toprak damlar, saçakları birbirine girmiş çatılar, yıllarca öncesinden uzanıp gelen çeşmenin gürültüsü bu mu? Kapının tokmağına yetişemezdim. Belli bir ölçüyle küçülmüş her şey. Uyumazsam, umacının geleceği soba deliğiydi, o denli korkunç değil artık. Dayım, yaşlanmış, vaktinden önce. Babasını kaybedeli bu koca evin tek hakimi o. Ama işsizliklerle geçen, haylazlıklarla yüklü ömrümün ağırlığı yüzüne çizdiği oluklardan o daha dünkü günlerdeki çeviklik ve ustalıkla kaymıyor, bütün bütün o oluklara yığılıyor, yataklarını derinleştiriyor, yüzüyle birlikte evin her yanına dağılıyor, herkese, her köşeye siniyor. Yakında istenmeyen kişi olacak. Evde eğrilen çorap ipliklerini pazara götürecek gücü de gün gün azalıyor. Pazarlık yapma yeteneğimi kaybediyorum artık, diyor. Belli bir işi yok. Gene de işlerini artık yetişkin oğluna devretmeyi düşünüyor. Annesinin biriciği. Sofrada o yemeğe başlamadan boğazından lokma geçmeyen annesinin. Çocukluğumda bir köşeye sinip içli içli ağladığını görürdüm. Başımı göğsüne bastırıp, "Dayın ne olacak? Dayın ne olacak?" diye inlerdi. Dayım geceleri kaçardı. Dedem o zaman ev dönüşünde bu koskoca adamı döverdi. Çocuklarla birlikte ninem de bir köşeye çekilir, kimi korkudan, kimi kahrından ağlardı. Evde günlerce kimse kimseyle konuşamazdı. Bilgece bir söz ediyormuşçasına, "İşte gene sabaha kavuştuk," dedi dayım. Mangalda nar kırmızısı korlar kırpışıyor. Dışarda kırağılı bir sabahın donukluğu. Ortada çorap kırpıntıları, çarputlar, tavana asılı iplik çileleri. Çıkrığın can sıkıcı sesi durmadan odaya doluyor. Kıprıntıların üstünde, pencerenin pervazında zorunlu bir dansı sürdürmek ister gibi. Ağır bükülüşlerle. Gözleri korlarda. Çıkrığın akşama, hatta gece yarılara değin kesilmeyecek sesini bir kader değişmezliği içinde, kulakları tıkanık, bu işin, böyle işlerin adamı olmadığının bilincine vararak apansız bir yakalanış içinde dinliyor. Kalktı, çivide asılı ceketini omzuna alarak yatağa bağdaş kurdu. Birkaç günde bir eğrilmiş çorap ipliklerini pazara götürmekle gene de kendini bir şeyler yapıyor sanmak istiyor. Az üstünde düşünse durumunun gülünçlüğü acımasız bir tokat gibi inecek bilincine. İşin anlaşılmaz yanı bunun böyle olduğunu da biliyor. "Ben hiçbir baltaya sap olmamak için gelmişim dünyaya yeğenim," demişti bir gün. Eski bir soyluydu. Yüzünde acı bir çarpılma olmuştu o zaman. Bazı şeyler geç anlaşılıyor. Laf olsun diye söylendiğini sandığımız bir söz, en umulmadık bir anda beynimizde bir fişek gibi patlıyor. O çalak delikanlı yok şimdi. Kapıyı kapalı görünce avlunun duvarından içeri atladığı geceler. İncelmiş derisi sanki yalnız fırlamak isteyen kemiklerini tutmak için var. Kanlı gözleri hırpalanmış bir ömrün sözcüsü gibi. Birer birer devrilip giden ağaçları, yıllarca akmış bir çeşmenin birdenbire kuruduğunu gören gözleri, duyan kulakları. Ama o zaman ayırt etmiyordu bunları. Kış mı, yaz mı bilmiyorum, soğuk bir güneş vardı. Telaşlı bir hava esiyordu. Siyah giyimli, pardüsülü birkaç kişi geldi. Bir orada toplanmıştık. İçlerinden biri için, "Sulh yargıcı," dedi çocuklar. Pencere yanında şişman bir silüet. Kimsenin anlamadığı bir dille konuşuyordu bir yerinden. Tek tek, çat çat. Önündeki defterden birer ikişer kelimeler çıkarıyor, yüzlerine bakarak kolunun işaretleriyle herkese dağıtıyordu bunları. Birini dayıma veriyordu, birini teyzeme, üçüncüsünü pencereden dışarı yere çarpıyordu. Poyraz pencerede duruyordu. Kapının yanında duruyordum korkmuş bir gizlilikle. Olağanüstü, müthiş bir şeyler dönüyordu aralarında. Dayım ikide bir de "Ama yargıç bey, ama yargıç bey!" diye sözünü kesiyordu adamın. "Yukarı bağın 10 parası, hayır 5 parası. Dayımı kızdıklarını yüzlerinden anlıyordum. Yerde dizüstü oturuyordu. Gözleri de bir noktada. İlkin söze başlıyor, sonra başını kaldırmadan yalnız bir kerecik yargıcın yüzüne bakıyordu. Dura dura konuşuyorlardı. İç ezici bir hava. Dışarı çıkmaya korkuyordum. Kapı gıcırdayacakmış da herkes bana bağıracakmış. Yargıcın sesi kandırıcıydı. Herkesin yüzüne baka baka konuşuyordu. Konuşmalar birbirine karışınca ağızdan ağza bir merhum sözü dolanıp duruyordu. Merhum. Konuşmaya katılmayan yalnız ninemdi. Tülbendini alnının üstünden bembeyaz bağlamış, küçük, tıkanık hıçkırıklarla ağlıyordu. Yalnız bir kere dayım, "Büyük evin 30 parası, valide," gibi bir şey söyleyince dönüp o yana baktı. Baktığını kimse görmedi, bakışlarını kimse anlamadı. O zaman nedense bir haksızlık yapıldığı duygusu içime yenilmez bir biçimde cızlayan bir bıçak yarası gibi battı. Dayımın bir sözü üzerine yargıç önündeki defterden beyaz bir kağıt çıkarıp, "Merhumun dileğine dayanarak," diye bir söze başlarken, birden kapı açıldı ve içeriye elinde tepsiyle bir kadın girdi. O zaman bir bağdan kopmuş gibi kendimi dışarı attım. Orada da kadınlar toplanmış, ayakta içeridekine benzer şeyler konuşuyordu. Süt annem olacak, galiba bu söze alışamıyorum, dilim varmıyor söylemeye, alışamıyorum, dedi. Ya ya diye cevapladı başkası. Alışmak zor. Merhum öldü, merhum öldü, diye seslendim yüzüne bakarak. Gülümseyerek başımı sıktı avuçları arasında. Trabzana dayanıp bahçeyi, rüzgarla kımıldayan yaprakları seyre başladım. Keçi boynuzları olmuş, dallardan yılan gibi sarkıyordu. Teyzemin benden biraz kaba oğlu yaklaştı, önemli bir haber veriyormuşça kulağıma "Büyük ev dayıma düştü," dedi fısıltıyla. "Bağların yukarı kesimi de bize," diye ekledi. "En iyi çözüm yolu bu," diyorlar. Anlamadan baktım. Kediye bir tekme atıp bahçeye doğru koştu. O sırada yargıç da kapıda göründü. Otururkenkinden daha şişman, daha gözlüklüydü. Yargıcı görünce kadınlar beni eteklerine mi sakladı, ne yaptı? "Düştü." "Ne diyor?" "Düştü." Kendimi tutmasam, "Gidiyor, gidiyor," diye bağıracaktım. O evden taşındık. Ayazlı, kırağılı, soğuk. Her yanımdan fırtına kopardı. Sonradan bazı şeyler satıldı. Bazı şeyleri birbiriyle değiş tokuş ettiler. Ortada düpedüz, tek başına, ağır, yoğun bir durgunluk kaldı. En çok sabahları. Dayım, canı sıkılıyor işte. Bir mendil içinde önüne serdiği tütünden sigara sarıyor. Soluk alırken burun delikleri fışıltıyla inip kalkıyor. Yorucu bir iş yapıyormuş gibi tütün sarıyor. Çıkrığın berbat, ömür tüketen sesini duymak istemiyor. Avludan göçmen kadının sesi duyuldu. Konuşmadan çorbamızı içtik. Sonra yataklarımızı derleyip ortalığın can sıkıcı dağınıklığında giyindik. Dayım dışarı çıktı. Pınar da yüzünü yıkadı. Uzun uzun sümkürdü. Ninem birlikte çıkıp çıkmayacağımızı sordu. Başımı salladım. O da kapısının önüne 2 büyük torba çorap ipliği bırakmıştı. Dayımla torbaları sırtladık. Çıkarken avluda bekleyen göçmen kadın bizi görünce başını örterek içeri kaçtı. Ninem, "İşiniz rahat gitsin," diyerek bizi selametledi. Ses etmeden yola düzüldük. Güneş sokağa vurmamıştı henüz. Dayım önde, ben de arkasından gidiyorduk. Ağaçların altından yürüdük. Önümüzden bisikletle binmiş bir işçi hızla geçti. Dükkanların çoğu açılmamış henüz. Karşı kaldırıma geçtik. Sonunda çarşının başladığı sokağa saptık. Dayım duraksadı. "Daha çok erken!" diye bağırdı arkaya doğru. Öfkeli homurtularıyla sabahın ilk otobüsleri tek tük gelip geçmeye başlamıştı. İlk kuşlar ağaç dallarında, keskin çığlıklarıyla. Güneş eğri büğrü sokağın bir kesimini düzenli aralarla öbek öbek yığılmış çöplerin üstüne soğuk ve isteksiz vuruyordu. Çarşı, okul çocuklarının resim defterlerini çizdiği perspektifsiz, renksiz bir madde gibi yığılmıştı üst üste dükkanları, açılmamış darabalarıyla. Soğuk, incecik, yüzüme değiyordu. Bütün çarşı ıssızlığıyla, üzücü bir sabahı beklemek için yapyalnız bırakılmıştı sanki. Şurada burada görünen çöpçüler ne ki? Durumun büsbütün böyle olduğunu anlatmaktan başka bir işe yaramıyor. Küçük bir yel, yerden kaldırdığı sarı kağıtları ve yaprakları darabalara çarptı. Birkaç serçe bağırarak uçtu çarşının üstünden. Darabalar tınladı. Acele yürüyüşlü birkaç esnaf gelip geçti yanımızdan. Kahvenin önüne gelince dayım durdu, torbasını indirdi, içeri girdik. Küflü bir hava dolandı yüzümde. Çayımızı içerken, "Bu iş benim işim değil evlat," dedi dayım. "Bu yıl bağı tımar etmeli. Rahmetli her şeyin bıraktığı gibi kaldığını görse deli olurdu." Kapı örtülüp açılıyor durmadan. Boğuk boğuk konuşuyorlar. Sanki sabahın gereği. Daha ne kadar sürecek? Ne kadar dayanacak? Şans işte. Bıldır da zeytinleri soğuk çaldı. Sesi tıpkı dedem. Görse deli olurdu. Hastalığında göbeğinin üstüne ata biner gibi oturtur, hoplatırdı beni. Keh keh diye bir ses çıkarırdı gırtlağından o vakit. Öbür çocuklar kıskanırdı, üstüme atılırlardı. Ben de isterim, ben de isterim. Doğrulur. Hadi şimdi sofaya, derdi. Yoruldum. Akşama şey oynayacağız, el üstünde kimin eli var? Üzünçlü bir halle boyun eğerdik. Yağmur tıp tıp pencereye vururken ve akşamın karanlığı bilinmez bir huzuru evin çatısından, duvarlarından, odalarından, havasından ağır ağır akıtırken yataklarımızda ısınmış, yağmurun hışmından korkmaz, onun sesinde o uzun, büyülü binbir geceleri dinlerdik. Ne tatlı uykulardan uyanırdık. Bıraktığında o eskimez, dayanıklı güneş yerli yerindeydi. Masanın üstüne yayılmış, gözle görülür bir hızla küllüğün üstünden ilerliyordu. Bütün engellerin üstünden ilerliyordu. Şıngırtıyla 2.25'lik düştü çay tabağına. Hadi! Dışarı çıktığımızda ortalık iyice ışımış, bütün çarşı açılmıştı. Daha sabahın başında dayım kendini neredeyse sürüyerek yürüyordu. Sonunda küçük, dar bir dükkanın önünde durdu. Torbasını sırtından indirip içeri girdi. Ben dışarıda kaldım. Vitrinin camından dükkan sahibinin hileci yüzü görünüyordu. Dayımın işaretlerine bakılırsa umduğundan çok aşağı bir fiyat veriyordu adam. Dayım bir tabureye ilişti, torbadan çıkardığı bir çile ipi elinde evirip çevirmeye başladı. Öteki ağzında bir şeyler geveleyerek dayımın elindeki ipe memnun olmayan gözlerle bakıyordu. Konuşurken kendi rafından başka bir çile örnek çıkardı. Dayımınkiyle karşılaştırarak "Gördün mü?" der gibisinden başını salladı. Dayım kendini savunuyordu. Ama artık çıkmazdaydı. Kolunun yeniyle alnını süpürdü. Tezgaha bıraktığı çileleri torbasına tıkarak dışarı çıktı. Adam arkamızdan "Dolaşın bakalım!" diye bağırdı. "Belki bir dangalak bulursunuz." Yürüdük. Sinirli bir dinçlikle adım atıyordu dayım bu kez. Her şeye rağmen bir şey kazanmış gibi görünüyordu. İkinci bir dükkanın önünde toparlak yüzlü bir adam karşıladı bizi. İçeriye birlikte girdik. Karanlık, hiç güneş görmemiş, loş kokulu bir yerdi. Bir yanda boş masuralar yığılmıştı. Tavandan tezgaha doğru sarkan ufak bir ampul aydınlatıyordu dükkanı. Torbayı ayağımın dibine bıraktım. Dayım bana dönerek, "Çıkar bakalım oğlum," dedi. Birkaç çile ip çıkarıp tezgaha bıraktım. Dükkancı parmaklarıyla gözlüğünü silip ipi incelemeye başladı. Ucundan bir parça kopardı, liflerini ayırarak baktı. Sonra dayıma dönerek, "Karışık bu," dedi. "Ama sağlamdır," diye karşı koydu dayım. "Şimdi tezgahtarlık yapmayalım." Anlaşılmaz bir bakışla bakıştılar. Adam dediği fiyata verilirse ipin hepsini alacağını söyledi. Kapının önüne çıkıp bir daha inceledi ipi. Söylenen fiyata "olmaz," diye cevap verdi dayım. Adamın söylediğinin iki misli bir rakam söyleyerek "alırsan böyle," dedi. Renksiz bir yüzle elindeki çileyi uzattı adam. "Kusura bakmayın, açık konuşurum ben. Yaramaz bize bu." Torbalarımızı sırtlayıp çıktık. "Onu da sifte olsun diye veriyorum," diye seslendi arkamızdan. Yüzü allak bullak değişmişti dayımın. Bir şey diyecekti, vazgeçti. Vakit geçiyordu. Bir dükkana, sonra bir başka dükkana, daha sonra bir başkasına girip çıktık. Akşama doğru hemen hemen uğramadığımız yer kalmadı. Gittikçe ağırlık veren torbalarımızı yanımıza bırakıp yol kenarına çöktük. Çarşının yorgun kalabalığı artmıştı. Önümüzden karma karışık adımlar hızla geçiyordu. Güvensiz ve tedirgin yürüyüşler. Bu bakışlar, ürkek, bulanık, dokunmaya korkan. Rüzgar gücünü bir kez daha denedi. Önümde bir adım savsak bir bükülüşle sarsıldı. Gökyüzünü bir bıçak enlemesine kesti. Yıkılan bir sütundan yusufçuklar, çulluklar, kız kuşları kaçıştı. Işıklar birer birer yanmaya başlamıştı. Annem lambayı söndürdü, yanıma geldi, büzüldü. "Çok yoruluyor musun?" "Hayır anne," dedim. Anlamıştı. "Ben de biliyorsun." "Biliyorum," dedim. Bir güneş gövdesinin ardından can havliyle geçiyorlar. Bir uzaklıktan gelip öbür uzaklığa doğru. Bir güneş, çünkü birdenbire öldürecek hepsini. Korku, can damarı. "Nasıl, alışıyor musun?" Dayım da torbasını önüne dinaltmış, sinirli fiskeler indiriyordu. Kararsız başımı salladım. Torbaları yüklenip kalktık. Çarşının sonuna kadar ağır ağır yürüdük. Güneş, minarelerin, kubbelerin, ağaçların ardından kırmızı bir jelatin kağıdı gibi parlıyordu. Yorgun bir halle cami avlusuna girdik. Biraz soluk almak için abdest taşlarının üstüne çöktük. Kuşlar alabildiğine ciyaklıyordu. Dayım, gözleri uzaklarda, avuçlarını birbirine kenetlemiş, yumulmuş oturuyordu. Kuşlara baktım. "Namussuzlar," diye mırıldandı dayım bir dış gıcırtısıyla. "Dikiş tutturmak istiyorsan hepsini tanımak lazım bunların. Hepsi yalancı, hepsi dolandırıcı, yan kesici." Hışımla torbalara baktığını gördüm. "Ben," dedim, "bu iş benim işim değil," diye. Yeniden yola koyulduk. Güneş iyice çekilmişti. Kanlı bir renkle batıyordu. Ortalık karanlık mı ne derler, berbat bir renge bulanmıştı.